Tamburello'nun 2.5'tan 3. sezonuna, hatta belki 2.2 çeyrekten 3. sezonuna 3. farklı kanalında siz sevgili dinleyenler hoş geldiniz. Ben Ant, yanımda başım, yani adamın başının belası olduğum sevgili Monsieur Doktor Setalol Cem Turan'la beraber daha temiz ses kayıtlarıyla 3 senede anca bu kadar gelişebildik. Tamburello'nun kaçıncı bölüm olduğunu hatırlayamadığım bir bölümüne daha başladık. 3. sezon 1. bölüm diyebiliriz. 3'ün 1'iyle açıyoruz. Cem hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Tekrardan güzel Tamburello ile bir sezona başlamak harika biz. Çok özledim seninle kayıt yapmayı. Ve dört gözle bekliyorum yani önümüzdeki yarışları da. Çok formal bir giriş oldu ama.
Abi şey 23, şimdi şöyle bir şey var. Önümüzde 23 yarış var. Biz bu 23 yarışın içinde bir noktadan sonra şöyle. Programa hoş geldiniz. Bok gibi yarıştı. Teşekkürler. Bay bay. Gibi evet. Yayınlar da yapabiliriz. O yüzden çok canını sıkma. Biz açılış yarışı deyip bunu geçelim. Aslında geçelim de değil, en azından kendimizi ritim kazanma bakımından. Ben istersen direkt senin seveceğin sulara, yarış sularına geçeyim biraz. Yani bizim yöntemi boş yapmayın üstüne sevgili canım, dostum Müjdat'a da teşekkür ederim. Tamburello'yu 3. sezonunda burada ağırladığı için. Bundan sonra devam ettiğimiz sürece de büyük ihtimalle burada oluruz.
Evet, ben de çok teşekkür ederim Müjdat'a. Çok sağ ol.
Şimdi... Bilmeyenler için ben bir ufak tanıtım yapayım. Çünkü kanal değişiminden dolayı bizim şöyle bir basit yöntemimiz vardır. Ben soruları ve konuları belirlerim Cem'le beraber. Soruyu sorarken aslında kendi yorumumu da yaptığım için Cem yorumunu yaptıktan sonra konu değişir. Hani alışırsınız büyük ihtimalle, o yüzden başlıyorum. Cem'ciğim şimdi FIA'da Michael Masi diye bir şahıs var. Tanırız kendisini. Rahmetli Charlie Whiting'den sonra geldi. Dünkü yarışta Lewis Hamilton tam 30 kere 4. virajı keserek geçmiş. Hı hı. Lewis Hamilton'ın bu kadar geçişine sonra Christian Horner FIA'ya temasa geçip Michael Masi ile uyarılmasını sağlıyor. Ama şanssızlığa bak ki Max Verstappen 53. turda Lewis Hamilton'a yaptığı atakta o 4. virajdaki dış alanı kullandığı için yol vermek zorunda. Şimdi... Ben kendi fikrimi söyleyerek sana pas atacağım. Senin bu geçiş hakkındaki önce yorumunu, ardından Verstappen Hamilton mücadelesini tüm sezon izleyebilir miyiz dair fikrini almak istiyorum. Hı hı. Lewis Hamilton o kadar virajı aslında dıştan keserek geçmesi bir noktada anlaşılabilir. Çünkü orada bir track limits olayı var. Yani önünde ya da arkasında biri olmadığı için bir avantaj, en azından sıra değişim bakımından bir avantaj sağlamıyor. Ama Max Verstappen... Sıra değişimi esnasında dışarıyı kullandığında bu ciddi bir avantaj sağlamaya girer. Hani burada şey diyebilirsiniz, o da sağlıyor, bu da sağlıyor. Evet, ama gri bölgeden burada Lewis Hamilton'a ve Mercedes'e yazar bu, doğru. Bu sebeple ben FIA'nın Max Verstappen'i cezalandırma ihtimalinden dolayı Verstappen'in Hamilton'a yol vermesini mantıklı bulmakla beraber şunu da düşünmedim değil. Verstappen orada yol vermeyip kalan 4 turda 5 saniye farkı oluşturamaz mıydı?
Yani 10 saniye de alabiliyordu. 10 saniye alır diyorlar hatta. O sebepten dolayı biraz şey. Ama ben şunu biliyorum ki...
Kural kitapçı 5 saniye.
5 saniye mi? Yani 5 saniye de çok kolay değil ama yapılabilirdi. Evet, bu biraz tricky bir şey. Red Bull daha güvenli tarafta kalmayı seçti. Ama ben şunu biliyorum ki... Birinci ya da ikinci sezonu olan Max Verstappen asla tekrardan yol vermezdi ona. Onu biliyorum. Daha önce kimdi? Alonso'ya mı yol vermedi ya da Vettel miydi? Vettel'e yol vermedi hatta.
Vettel'e Meksika 2016.
Aynen. Charlie Whiting'e küfretmişti falan. O da tekrar ceza almıştı falan hatta.
Evet.
Aynen. Yani çok mantıksız değil aslında durmaları o açıdan. Hani bir daha geçebilir diye düşündü. Bir daha da yaklaştı aslında. 0.3-0.4 saniyeleri indirdi ama hiç o kadar yaklaşamadı. Yani ben de mesela şey tahmin ettim izlerken. Yani tekrar yaklaşır herhalde diye düşündüm. Ama dediğin taraf kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani yarışın şöyle bir radyo konuşması geçti. Hamilton dediler ki artık oradan kesme dediler. Adam hiç böyle bir şey duymamış çünkü 40 küsürüncü lapta adam. Hani dedi ki ben hep oradan kestim, hiçbir sıkıntı olmadı. Niye şimdi böyle bir şey söylüyorsunuz dedi. Ya şimdi yapma işte dediler. Yani bu böyle bir şey olamaz yani. Yani Michael Masi dedi ki yarıştan sonra biz böyle bir kural değişikliği yapmadık yarışın ortasında. Hani yarışın ortasına kadar okeydi, sonra da okey değil demedik. Hep orada iki adamımız var. F1 Ray Stewart'lardan. Çünkü hep oraya, o corner'a bakıyor işte, hani kimse yoldan çıkıyor mu diye. Arada birileri oradan çıkıyordu. Onları da uyarıyorduk dedi ve bu külliyen yalan bence. Ben yani Hamilton hep oradan çıktı. Ve
sonra... Şunu söyleyebilir miyim bu arada? Toto Wolff'in bu konuya dair bir açıklaması vardı. Gördün mü bilmiyorum. Kural kitapçığındaki maddeler Shakespeare romanları veya öyküleri gibi olamaz. Burada aynen. Yoruma açık değil. Aynen. Belli başlı keskin net kurallar olmak zorunda. Ben bunu anlamıyorum dedi. Aynen. Teknik olarak orada Hamilton'ın işine de yaramış olsa bu bir noktada. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya bana orayı hiç geçmedi ya da hep geçti. Bunun ya geçtin ama şimdi geçme yani bu kadar pembe yanaklı hareket etmeyin demek istiyor.
Aynen öyle. Yani driver meeting'de demişler ki biz buna çok önemsemeyeceğiz demişler. Sonra da şey demişler bunu yapmayın. Yani aynen Wolf öyle dedi. Siyah ya da beyaz olması lazım dedi. Gri olamaz bunlar dedi. Çok basit bir şey bu. Yani ben bu Masi'nin yaptığı bu küçük olsa da bence çok önemli bir şey yani. Çok büyük bir saçmalık bu. Yani bunlar çok bence şeyini düşürüyor onun popülaritesini. Charlie abimiz hiç böyle şeyler yapmazdı bence. Ya da yapsa da nadirdir yani. O yüzden çok yani tabii ki aynı şey Hamilton'ın başına da gelebilirdi. Hamilton bu yüzden kayıp da edebilirdi. Yani onun çok yarışın devamıyla bence ilgisi yok ama kesinlikle olmaması gereken bir şey. Max Verstappen'de ben durmasına şaşırdım hatta yani aslında çünkü durmaz diye düşünüyordum da artık sanırım biraz daha takım oyunu oynuyor.
Ben ondan ziyade biraz daha kendine fazla güvendiğini düşünüyorum. Normal şartta hem misal geçen seneki Mercedes dominasyonu olsa Verstappen o yeri vermez. Çünkü tekrar onu kazanıp kazanamayacağına emin olamayacağı için. Şimdi ben onu versem de tekrar önümde 4 tur var onu yakalarım noktasını düşündü. Bu hem aracına hem Max Verstappen'in kendine olan özgüveninin bir yansıması olarak düşünüyorum.
Doğru söylüyorsun. Peki sen Red Bull'un stratejisini... doğru buluyor musun? Yani sence
hayır.
Ne yaptı?
Kesinlikle hayır.
Sence?
Şimdi burada dün ben de diğer bir başka yayının arka tarafında çalışırken orada Türkiye'deki önemli bu şeylerden yorumculardan Koray Savran şöyle bir yorum yaptı. Normalde ilk pit stopta Max Verstappen'in medium takması bence bir kere saçmaydı. Hani şöyle Bahreyn zaten lastiklerin çok hoş. Lastiği düşünerek hareket etmemen gereken pist. Çok zorlar. Hani verim alamazsın ki nitekim 15-16 turda tekrar giriyorsun. İkinci pit stopa geldiğinde elinde sadece tek kalan temiz lastiğin hard olduğu gerçeği var. Şimdi bunu ilk başta hard takıp ve erken bir şekilde atıyorum Hamilton 17 ya da 15. turda girdi. Hamilton 15'te girip hard'ı taktığında sen 16'da girip hard'ı tak. Zaten araç kalitesi olarak şu an Red Bull Mercedes'in yarım gömlek üstünde en azından Bahreyn'de. Burada zaten kazanın avantajı. Normalde Mercedes'ten bir tur önce de hard medium değişimiyle yapsan undercut'ın üstüne gelen overcut mıydı? Overcut'ı yaptığınla beraber hem yarış sonunda daha hızlı ve daha fazla gribi olan bir lastik olan medium'u bırakmış olacaksın. Bu da sana hem hız kazandıracak hem de araçtan aldığın verimi arttıracak. Ben bu noktada yani şeye de karışmak çok istemem. Yani sonuçta bunlar çok fazla ellerinde data var. Hani o dataya göre bunu seçiyor. Belki pilotun bile tercihi olabilir. Çünkü Max belki de sert lastikten en çok verimi alabilen pilot. Bütün 20 pilot içinde Lewis Hamilton'ın bulunduğu bir kadroda bile ben burada Max'i Hamilton'ın önüne yazarım. Ama ne olursa olsun bu kadar başa baş giden bir gitme ihtimali olan bir sezonda bu tür ihtimallere bırakılmaması gereken bir durum. Özellikle sen öndeysen ki Max Verstappen dün bir eleştiri yaptı pit stratejisiyle ilgili. Bu stratejiyi anlamış değilim. Elimizde olan ve güçlü olduğumuz pist üstü avantajını Mercedes'e kaptırmamızın izahı yok, bir excuse neydi, bir özrü yok diyor. Bir tam Türkçesini şu an çeviremedim. Lakin anladınız demek istediğim. Yani bu noktada ben Red Bull'un bir hata yaptığı düşüncesindeyim. Ha burada Perez'in yarışa başlarken bir sıkıntı yaşamasından yükselme ihtimali ve onlara tehdit oluşturamaması da bir etkendir. Bu da bence bu strateji değişiminin ana faktörlerinden biri. Ama ne olursa olsun basit bir hata gibi duruyor. Sen de bir şey söylemek istersen dinlemek isteriz.
Yok, kesinlikle katılıyorum. Ben hiçbir zaman şey anlayamadım. Her zaman Red Bull şey yapardı. Diyelim ki Mercedes pite sokuyor. Hemen biz de sokalım yapardılar. Yani bir tur sonra. Çünkü ilk turlarında özellikle lastik değiştikten sonra
çok hızlı zaman kaybediyor.
Aynen, çok fazla olduğu için 2-3 saniye tur başına kaybediyor. Hatta bazen sektör 2'de 1,5 saniye falan kaybediyordu. Tabii ki Verstappen çok iyi ama hani onu boşu boşuna zor bir yarışa sürüklediler ve sonunda ikinci oldu. Aslında birinci olabilirdi. Hani hemen sonra yapsalar ne kaybederlerdi ki? Hani
aynen öyle.
Çok, ben de anlayamadım
ben,
yani.
Ben bir ihtimal düşünüyorum. Aynen, bu arada ikinci pit stopta dediğine kesinlikle katılıyorum. Ben bir tek şu ihtimali düşünmüştüm. Atıyorum 3 tur geçti Hamilton'ın ilk pitinden. Verstappen girmiyor. Ben orada şunu düşündüm. Demek ki Verstappen lastikten verim alıyor. Verstappen 16. ya da 17. turda, ben bunu söyleyeyim. Verstappen normalde 17-18'de girmesi gereken tahminen 26-27'de girecek. Ve yarışı tek pit stopla avantaja çevirecek. Bunu düşündüm ben. Çünkü 3 tur belki 4 tur kaybının tek pit stop'a uzatılacak ilk uzun first stint uzatma dışında hiçbir ikinci açıklaması yok. Benim bunca yıllık, yani 16-17 senedir Formula 1 izlemeye, düşünmeye çalışan biri olarak ben bunu tahmin ediyorum.
Bence de
ama haklısın. Hani iki pit stop yapıyorsan abi niye 4 tur bekliyorsun? Yani
evet.
Biraz bu şey Formula 1 oyununa yeni başladığında seneyi bir anda 90-110'a kadar olan seviye 95'e çıkardığında arka arkaya gelen pit stop taktiklerinde dayak yemiş gibi oldu Red Bull bir anda.
Evet, ve senin dediğin gibi son yaptıklarında da hani artık yarışım esnasında 15-16 tur mu kalmıştım hatırlayamıyorum.
42. turda girdi yani.
14 o zaman.
14
tur kalmış. Hard taktılar. Ben hatta soft takarlar diye düşünüyordum. Herhalde dedim ki
kendi kendime. Artı bir soft'u kalmadığını soft'u, biliyordum.
Ha öyle mi? Soft'a zorluyorlar soft'u zannettim kaldı, ben ya.
İlk soft'u var sandım. Bak yaşa aynısını düşündüm. İlk soft'u var sanıyordum. Sonra işte dediğim Korhan Savran'lık iletişime geçildi. Ona sorduğumuzda soft yok, elinde sadece bir tane temiz hard'ı var derdi.
Abi, çok mantıksız.
Orada anladım. Allah. Yani ben soft'u kasarak çatır çutur hızlı tur artı falan filan alacak sandım. Nitekim en hızlı turu da Valtteri Bottas çaldı şeyden. Sen söyle Verstappen'le. Yani bu arada Valtteri Bottas'la ilgili bir yorum yapmak istiyorum iznim varsa. Tabii. Bu Hamilton Verstappen 1 puan hikayesinden.
Tabii.
Abi Valtteri Bottas'ın bu sezon başlangıcı benim aklımda bir tane görüntü canlandırıyor. Sen biraz daha güzel yerlerde okumuş ve yaşamış birisin. Belki bunlara çok şahit olmadın ama böyle bir tane kabadayı olur. Tombul, iri, böyle öt möt diye takılır. Onun yanında da bir tane yancı. Böyle sen benim abime mi baktın birader diye takılır. Valtteri Bottas'ın Max Verstappen'den çaldığı artı bir saniye o tombul, iri ve kaslı kabadayının yanındaki benim abime mi baktın birader diyen adamın sana bıçak sallamasıdır. Götünü kurtarmak için orada al Allah'ın belası, al tepe tepe kullan dediler resmen. Yani garip bir hareket, ya şey garip değil de irite edici bir durumdu bana sorarsan o.
Evet, yani güzel benzetme yaptın. Zaten yarıştan sonra da şey gördün mü, bir tweet dolaşıyordu, bir video çekmiş Bottas bu kutlama alanında şeye, Toto Wolff'e bir şeyler söylüyor ve hoşnutsuz olduğu hissediliyor yani. Toto Wolff ona bir şey söylüyor, sonra diyor ki bitir bunu diyor. Eliyle böyle hareket yapıyor. Bitir bunu ve git diyor. Bottas da gidiyor. Yani çok, hiç böyle bir şey ben görmemiştim yani.
Ya kes sesini git diyor ya.
Aynen öyle.
Ve kes sesini git diyor.
Aynen ve yani Bottas 10 saniye tabii 8 saniye falan pitte kaybetti ekstradan.
Aynen öyle.
Leclerc'in bile arkasına düştü yani son pit stoptan sonra. Ya yani tabii ki bu kendi şey değil ama yani neye şikayet ediyor ben de çok anlayamıyorum yani. Çok aynı araç senelerdir kullanıyorsun ve
kullanamıyorsun yani, daha doğru tanımla.
Yani kullanamıyorsun. Yani hani Hamilton gibi bir adam var önünde, tamam çok kolay değil ama yani herhalde şey, Bottas her sezonunda ilk yarışlarda böyle kazanıyordu ya, böyle kazanmaya alışmışlar.
Kazanır herhalde. Ya da ikinci olur.
Evet, ilk yarışlarda iyi, hatta Mercedes kontrat yeniler. Ondan sonra hatta ben şey,
bu sezon kontrat işte, yenilemeyecekleri için ona izin vermediler.
Ha, aynen aynen. Ben diyordum ya işte sana. Burada sen bunu biliyorsun da işte biz dinleyenler de
dinleyicilerimizi anlatırsan benim şöyle, beni boş ver.
Benim şöyle bir teorim var. Bottas'ı çok seviyor Mercedes çünkü hem Hamilton'a dokunamıyor, hem manevi anlamda. Çünkü Hamilton bir star ve Bottas soğuk bir adam yani, film bir adam. Bir de yarış olarak da dokunamıyor. Hamilton çok daha iyi Bottas'tan. Ve ses de çıkarmıyor buna. İkinci pilot yapıyorlar. Ezikliyorlar herifi. Adamı emniyet subabı olarak kullanıyorlar. Abi, kimse
bir tanım kullanabilir miyim? Tabii. Bir tanım. Abi Valtteri Bottas Formula 1 gridinin Kemal Kılıçdaroğlu'sudur.
Güzel.
Adam muhalefet de hiçbir halta yaramıyor. Neyse aynen devam edelim.
Aynen öyle. Hiçbir şey yaramıyor. Kılıçdaroğlu gibi yani. Neyse abi şey.
Neyse. Devam. Bostan... siyasi şeyimizi de verdik.
Verdik.
Herkese sataşacağım.
Amerikan'a yaslayacağız.
Ben Joe Biden'a bile sallayabilirim sezon ilerledikçe. Hiç belli olmaz benim Samsun.
Sallarız. Ya işte ve Mercedes'te ve özellikle Toto Wolff çok memnun bu durumdan. Aynı zamanda Bottas'ın menajeri Toto Wolff esasında. Tabii şu an legal olarak değil. Legal olarak yapamıyorlar ama Williams'tayken Wolff, Bottas onun sporcusuydu. Neyse işte Bottas o yüzden takıma tutmak istiyor her zaman Wolff. Her şey güzel gidiyor bu şekilde yolunda gidiyor diye. Ve bu yüzden bence ilk yarışlarda her sene yani ilginç bir şekilde Bottas ya birinci oluyor ya pole oluyor. Böyle her sene şey dedirtiyor kendisine. Bu sene Bottas'ın senesi olacak. İşte kışın gitti rally yaptı karda. İşte artık kafası çıldırmış. Bottas geldi falan. İşte Will Buxton'dır şeydir. Sürekli aynı şeyleri söylüyorlar işte her sene. Formula gazetecidir işte. Evet bu sene Bottas'ın senesi falan. Üçüncü yarıştan sonra Bottas bir kere birinci oluyor. O da son yarışta falan.
Rusya'da. Ve, genelde Rusya'da.
Ve üç yarış sonra falan bu rüzgarı arkasına alınca Mercedes... Yani George Russell gibi bir adam varken çünkü herkes şey sorar yani hani Bottas'ın sene sonu yapsalar kontrat yenilemeyi derler ki ya Bottas ne abi Russell'la yenile.
Bu sene artık zaten.
Aynen o seneyi şey yapınca 3-4 yarış şey yapınca abi Bottas çok iyi hadi bir sene o anda yeniliyorlar. Abi hiçbir zaman böyle bir şey görüyor musun sen? Sene başında hiçbir pilotun kontratı yenilir mi? Bottas'ın sürekli sene başına yenileniyor.
Abi dahası Lewis Hamilton'ı yenilemedin yani. Evet. Bir buçuk ay kala Hamilton'ı yeniledin falan filan.
Evet abi. Garip. Abi? Yani Bottas şey mi abi? Ne, boş kağıda mı? Boş mukaveleyi mi imzalatıyorsun? Metin Oktay gibi mi abi?
Abi şöyle söyleyeyim. Valtteri Bottas büyük ihtimalle 1905 TL'lik bir maaş alıyordur Fatih Terim gibi. Aynen sonra abi, da adalet ben... istiyorum diye fotoğraf değiştiriyordur Twitter'da.
Şimdi ben Fatih'in kırmızı çizgimizdir diye.
Bu arada ben hiçbir takımı tutmuyorum ama Fatih'imi çok severim. O çok ayrı bir konu. Ben genelde sevdiğim figürlere saldırırım
çok
zaten de.
Çok ilginç ya. Sevmen çok ilginç. Ben her şey sonunda sevmiyorum diyecek zaten. Çünkü ben de çok severim.
Yok ben severim Fatih'i. Ben ama... kazanan insanların kazanma mantalitesini severim de. Ben bu arada Valtteri Bottas konusunu güzel bir geyikle kapatacağım izninizle efendim. Müsaade buyurur musunuz? Şimdi 1903'e döndük.
Çok naziksiniz beyefendi bugün. Buyurun müsaade sizin.
Üzerime hafif bir şeyler alıp geleyim. Velhasıl kelam. Bu üzerime hafif bir şeyler alıp geleyim dememin sebebine geleceğim. Valtteri Bottas'ın Drive to Survive'da Valtteri Bottas görüntüsü de akıllarda durgunluk yarattı. Bunu da yani söylemeden bunu geçmeyeyim.
İzlemedim. Son sezon.
Saunaya girerken bembeyaz bir poposu var kendisinin. Finli olduğu için. Bunu çok net HD full izle, full film izle, unutulmaz filmler izle gibi görebiliyorsunuz.
Çok güzel.
Neyse abi ben şimdi seni bir böyle artık ısıttık, neşelendirdik. Şimdi biraz daha bu sefer de içerik bağlamında biraz daha neşelendirelim. Buradaki dinleyicilerimiz henüz bilmiyor olabilirler. Sen sıkı bir McLaren, yeni ismi McLaren Mercedes sevdalısısın. Ve McLaren sezona... Aslında bayağı iyi başladı. Antrenmanlardan, kış testleri dahil olmak üzere. Daniel Ricciardo'nun görece daha formsuz performansla ilgili de Ricciardo'nun açıklamasını verip ardından Norris'in ve McLaren değerlendirmesini tamamen sana bırakıyorum. Ricciardo'nun dediği şu araç gayet iyiydi. Ben rüzgarda ve tam aerodinamiden istediğimi alamadım. Normalde 6. 7. viraj gibi yüksek hızlı virajlarda tam performans alırken yavaş kaldığım için zorlandım. Bu da beni kötü etkiledi ama Imola ile beraber 7.lik bir daha görmeyeceğiniz bir sonuç olacak. Ben rahatlıkla üst sıralara yükseleceğim. Norris ile beraber bu sezon çok rahat bir şekilde 3.liğe gideceğiz diyor. Yani... Ki ben de aynı noktadayım. McLaren zaten Lando Norris nefis bir sürüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 haftadır nefis sürüyor McLaren'ini. Yani Ricciardo'dan daha iyi bir performansını görüyorum. Ben McLaren'den bu sezon Red Bull ve Mercedes'in, aslında Mercedes ve Red Bull'un ardından 3. takım olarak görme ihtimalimizin kuvvetini sana bir sormak istiyorum.
Bence
ya da başka bir durum görebilir miyiz ya da belki sen ben McLaren'den ya. O kadar umutlu değilim diyeceksin. Ona göre bir potansiyel başka üçüncülük opsiyonun var mı? Bunu da söylersen çok mutlu olurum.
Yani şöyle geçen sene işte sene sonundan işte bu sene başına kadar McLaren aslında çok ciddi bir çalışma yaptı. Çünkü motor değiştirdi. Bir takımın motor değiştirmesi yani Renault motorundan Mercedes motoruna geçti. çok zor bir şey. Ben küçükken işte o motordan motora geçti falan. Aa öyle mi, ne güzel falan, daha hızlı falan, güzel falan derdim işte küçükken. Ama sonradan bu işi birazcık okumaya başlayınca öyle olmadığını anladım. Her motorun araçta bir yer kaplıyor ve motorların büyüklükleri farklı. O kabloların girdikleri yer farklı ve bu da şasiye büyük bir etki yapıyor. Şasinin de inanılmaz bir önemi var. Araç aerodinamisi, araç hafifliği için. Her motorun ağırlığı farklı filan. Yani o kadar büyük bir şey ki ben çok korkuyordum. Çünkü McLaren Renault motorunu artık bayağı bir senedir kullanmaya başlamıştı. Yani arkadaşlar 2-3 sene sanırım Honda'dan sonra, ama sonra yani 2-3 senede topladığı bu bütün şasi...
2018-2020 arası kullandı ya.
2-3 sene o zaman.
2017'ye kadar Honda'ydı. Evet, Alonso'nun son sezonunda Renault'a geçtiler.
Evet, 3 senedir şey yapıyordu, yani kullanıyordu ve hatırlıyorsunuz şey... McLaren Honda motoruna geçince araç çok büyük problem yaşamıştı. Eskiden Mercedes'ten Honda'ya geçince. Yani ve ben çok korkuyordum.
GP2 engine. GP2 engine.
Muhabbetleri. ve mesela bazıların motoru daha önde oluyor, bazılarında arkada. Ben korkuyordum açıkçası. Geçen seneki güzel performansı üstüne koyamayacaklar diye. Ama gerçekten iyi çalışmışlar sezon arası boyunca ve aracı çok güzel bir hale getirmişler. Testlerde de çok güven verdiler zaten. Ferrari de bir nebze daha iyi gibi bu sene geçen seneye göre. O yüzden bence Ferrari ile üçüncülük için yarışacaklar, ama bu yarış çok rahat şey oldular. Best of the rest oldular. Yani tabii ki mesela Alpine Renault olarak geçen sene gayet iyiydi. Bu sene de Alonso ile üstüne koyarlar diye düşünüyorum. Bir yarıştan çok fazla bazen belli olmuyor. Araç tipine uygun olanlar, uygun olmayanlar var. Mesela geçen sene Renault ortalama giderken bir yarış Spa oldu. Spa'da öyle bir aracı dizayn ettiler ki aerodinamiğini tam tuttu ve süper bir derece aldılar ve ondan sonra
ya da ne bileyim Nürburgring yarışı. Ricardo'nun podyuma çıktığı ilk yarış. Orada misal yere basma kuvveti zaten çok yüksek olan Renault tabanla, yani pistle tabanı bildiğin hemzemin yaptı. Paramparça ettiler orta sıraları.
Yani evet, böyle şeyler olabiliyor. O yüzden Alpine, yani Alonso'da olduğu için her zaman...
Bu arada bu konu kapanınca Alonso'nun motoruna tabii kaçan ambalaj, sandviç ambalajındaki sandviç sence domatesli miydi, domatessiz miydi? Bir de onu konuşalım. Domates, çünkü domates geldiyse domates. Çünkü domates geldiyse sulu olmuştur. Poşette ambalaj iyice sulu olduğu için fren kanallarında kısa devreye gitmiş olabilir.
Abi domatesli sandviçi bir sen seviyorsun, bir ben seviyorum yani. O kadar abi, çok seven.
Abi domatesli sandviçe der tek ufak bir şey söyleyeyim. Ben domatesli sandviçi ambalaja girmeden seviyorum.
Ambalaja tabii, çünkü
ambalaja girdi mi o ne öyle?
Evde abi, yaptın sandviç değil mi? Evde abi, o evde.
Aynen öyle.
Abi, domates hem ucuz, hem ucuz, hem böyle buzdolabından çıkartırsan soğuk böyle, tamam mı? Sert bir domates. Evet. Muhteşem bir şey ya.
Abi bu dondurma yemek gibi bir şey abi, değil mi domates yemek?
Muhteşem bir şey ya. Sandviç evet, peynirini koy, domatesini koy abi. Bir de yeşillik varsa tadı abi, ne güzel of işte ya. Of.
Abi bizim bu kanalda Müjdat bir de gurmelik denemeleri diye bir yemek programı yapıyor. Bizi oraya da alsın bir ara. Onu da duyursun yapalım. Yok. Neyse devam. Ben bir şey diyecektim, unuttum şu an. Neyse devam. Güzel bir şaka gelmişse gitti. Aklına
girse sorarsın. Olsun.
Devam abi. Yani, devam. Şey, ben
midfield'ı kapatıyorum. Midfield'ı kapatıyorum en son. Yani McLaren bu sene, yani bu çok güzel performanstı. Özellikle Lando Norris gerçekten Ricardo'nun gerisine başlamasına rağmen toplamda 3 sıra atladı ve ilk lapta da 1 sıra atladı. Ricardo'nun önüne geçti. Ve 4. bitirdi. Bence bu çok iyiydi. Yani bizi çok, McLaren seyircilerin şeyini çok mutlu etti ve benim için daha önemlisi, yani şu anda aldığımız bir üçüncülük, dördüncülük değil. Geleceğe umutla bakıyorum ben. Çünkü McLaren her sene üstüne koyarak gidiyor. Tabii tek bir şey söylemem lazım. Bu senin sorduğun soru midfield için işte best of the rest olabilir mi? Geçen seneki en güçlü adaylardan bir tanesi olan, bu senenin artık isim değiştirmiş hali Aston Martin. Büyük bir problem de yani bu da neden aslında, tabii Otmar Zaufner bağlanıp dedi ya işte bizim gibi low rake araçları için kötü bir plan değişikliği olduğu için ve aerodinamik değişiklikler olduğu için biz bu sene eskiden olduğu gibi iyi değiliz dedi. Ama tabii ki asıl sebep ne? Mercedes aracının kopyasını yaptığın için onu yapmanı engellendi abi. Yani bu kadar
bir basit. İkincisi de Mercedes motorunun o geçen seneki Mercedes motoru kadar erişilmez olmayışı.
Evet. Honda hiç fena değil yani. Tabii Mercedes kadar değil. Bence
Honda
Mercedes
ve Merben bu arada Ferrari nefis bir şekilde arayı kapattı. Şu an Renault net bir şekilde en kötü motora dönüştü. O da çok ayrı bir konu.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü şey alamıyorlar. Yani customer team almadığı için Onlardan bilgi de alamıyorlar, test bilgisi de alamıyorlar. Bir de kendileri var, yani o büyük problem onun için. O yüzden ben McLaren'le Ferrari çekişmesi bekliyorum ve ben Carlos Sainz'i bu arada sayın Ferrari'den görmek acayip hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Çok yakışmış ya.
Şimdi, buna bu arada ben de katılıyorum. Geçen sene bizim en sallamadığımız program olmuştu hatırlarsan. Carlos Sainz'ı Ferrari'ye geçti. Evet. 4 dakika mı ne yapmıştık? Bu böyle böyle hadi babay şeklinde.
Ama çok yakışmış ya. Çok çok hoş.
Yakışmış. Olmuş. Ben bir başka iddia, sezon başı bir tane böyle tutmayacağına emin olduğumuz sallamasyon iddiada bulunalım.
Hadi bakalım.
Sainz'la ilgili bulunuyorum. Carlos Sainz bu sezonu Sherlock'lerin önünde bitirir.
Olabilir, olabilir.
Şöyle sebebini söyleyeceğim. Sherlock'lar kesinlikle daha hızlı. Çok yetenekli. Belki de grid'in en yetenekli 2-3 insanından biri. Yeni nesil pilotlar arasında. Ama şöyle bir şey var. Carlos Sainz'ın bu stabilitesi ve düz adam Sami'den halice hali onu düzenli olarak orta üst sırada tutar. Ve Leclerc'in olası kötü hafta sonlarında Sainz'ın stabil oluşuyla beraber onu yukarıda bitirdiğini görmemiz bence çok daha kuvvetli muhtemel. Ve bu sezon bir tane Ferrari yarış kazanacaksa eğer o Carlos Sainz olur. Bu ben böyle bir saçma iddiada bulunacağım.
Güzel bir iddia. Yani ben yine Leclerc daha şeyde önde bitir diye düşünüyorum ama yakın olabilir. Hatta ve bu Leclerc için çok iyi olacak aslında. Çünkü geçen sene Vettel'in hep önündeydi. Ve iyi bir yarışçı olursa eğer takımında o seni çok itiyor. Ama ben de şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bunu ispatlamamız da imkansız bu arada. O yüzden çok güzel bir iddia.
Kör göster.
Şöyle Carlos Sainz Ron Dennis'in McLaren'in de yarıştaydı. İki şampiyonluğu vardı. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü
Mika Hakkinen Raikkonen dönemi mi?
Yani şöyle düşünüyorum. Ron Dennis'in en sevdiği adam kimdi? Dümdüz adam. Dümdüz adam seviyor
Mika ya. Mika Hakkinen.
Aynen. Evet. Dümdüz adam. Mesela işte şeyse Montoya gibi.
David Coulthard.
Montoya bir yarış mesela. Aynen. İnanılmaz bir yarış çıkartabilir. Senna gibi yarışabilir. Bir yarışta işte şey gibi yarışabilir.
Jacques Villeneuve gibi.
Jacques çok çok hoş bir
ama, oldu. Ama 2004 evet. Jacques Villeneuve. Böyle evet. Yarım sezonda koltuksuz kalan.
Aynen. Ve bunu sevmiyordu şey Ron Dennis ama Sainz öyle bir adam. Alacağı performans belli. Mesela bu yüzden süperstar değil mesela. Yani Leclerc gibi değil aslında. Ama dediğin güzel bir ya, şey zaten.
Carlos Sainz'ı bir NBA takımına benzetecek olsak kime benzetiriz söyleyeyim mi?
Leka sen gençler Memphis demiştin.
Yok, futbolda evet. Değil basketbolda NBA'de de evet.
Memphis mi?
Memphis Grizzlies.
Olabilir.
Arada çok iyi döneminde playoff'un üst turuna gider. Ama genelde ya playoff'a girer ya da playoff'a ucu ucuna kaçırır.
Güzel evet.
Hiçbir zaman dibe çakılmaz kolay kolay. Tanking yapmadığı sürece ama.
Houston Rockets'a gelebiliriz aslında. Son bayağı
abi sene. Houston Rockets.
Hep yarış
abi, Houston
şey.
Abi Houston Rockets'ın iki tane dünya şampiyonluğu var ya.
Ama
oradan alamam onu.
Son 10 senedir diyelim. Son 15 senedir.
94-95 Jordan'sı dönemde alıyor.
Hala Josh Smith'in nasıl Clippers'ı yendiğini unutamıyorum ya. Hatırlar mısın abi o? Josh Smith vardı ya. Bu Chris Paul'lu, DeAndre
Ha Jackson. Clippers. Okey, Solak herif.
Hatırlıyor
tamam.
Musun ya? Üçlüklerle falan abi inanılmaz.
Abi, Josh Smith'in hayatında attığı bütün üçlükler sanırım o maçtaydı. Garip bir şahıstı. Zaten benim bir lafım vardır ya. Minardi o kadar kötüydü ki kapandı diye. Josh Smith o kadar kötüydü ki o iki sezon sonra kovuldu ligden. Hiçbir şey yapamıyor şu an. Şimdi asıl biraz daha eğlenceli, keyifli son konumuza geçeceğim. Az önce araç renklerinden bahsettin ya, büyük ihtimalle sürdüğü aracın renkinden daha kısa olan ama gönüllerde daha ilk yarışında taht kurmayı başarmış Japon kardeşimiz canım, ben çok sevdim kendisini, bayağı sempatim oldu. Sebebi ben de kısa boylu bir insanım çünkü. Kısanın ardından kısa anlar. Sen bir yani 1.90 2 metre yakın adamsın. Sen anlamazsın. Sen o konu destekle. Velhasıl kelam Yuki Tsunoda.
Abi çok pardon ya. Geçen sana bir hediye alacaktım da çocuk reyonundan aldım. Sok sıkıntı olur mu tişört?
Ya şöyle bir 76 boy var abi bende. En olmadı göbeği açık giyerim. Crop top'ta takılırız yani. Ben Kadıköy'e yakın oturuyorum. Bizim buralarda kabul ettiririm.
Crop top.
Tek problem azıcık bira göbeğim var. Hani biraz tat kaçırırım çevreden geçen insanlar için. Ama o kadar kusur kadı kızında da olur.
Güzel. Güzel savuşturdun. Buyurun.
Yuki Tsunoda canım diyorum. Biz işimiz bu aslan. Biz bilen insanız. Velhasıl abi Yuki Tsunoda'dan biraz hani eğlenceli bir şekilde bahsetmek asıl derdim. İşin şimdi biraz ciddi tarafına geçeyim. Yuki aslında kariyerin boyunca toplam alt serilerde Formula 1'e gelene kadar toplam 100 tane yarışa çıkmamış profesyonel olarak. 90 küsür bir şey. Ve buna rağmen gerçekten hızlı, kamikaze denebilecek keskin ve geç frenlemeleri var. Ama bunun tek başarılı kısmı bana sorarsan Daniel Ricciardo'nun yaptığına çok benzettim sürüş stilini kariyer başlangıcında. Toro Rosso Ricciardo'ya. Geç frenlemeyi o kadar temiz geç frenledikten sonra yeni virajı o kadar güzel alıyor ki hem yer kazanıyor hem hız kazanıyor. Yani o acceleration olayı vardır ya, hız kazanma değil onun tam çevirisi. Birebir çevirisi yok. Yayına girmeden bakmışım. O virajı geç frenledikten sonra zaman kaybolması gereken o kadar iyi akselerasyon kazanıyor ki çat diye hiçbir sorun yaşamamış gibi mesela turlarca önde gitmiş gibi yarışa devam edebiliyor. Bu bence çok ciddi bir avantaj. Kariyeri ilerledikçe ona ciddi bir getirisi olabilir. Tamam, belki şu an Alfa Tauri'de yarışmasının temel sebebi Honda'nın tarihi, Honda'nın son sezonu ve bu abimizin, bu kardeşimizin benden bile küçük kendisi, Japon oluşu. Ama şöyle de bir gerçek var. Bir şekilde o oldu bu oldu, koltuğu aldı. Ama aldığı koltuğu başarılı bir şekilde ileriye taşıyabilir. Yani belki Red Bull Perez'den sonra ona gitmeyecek. Ama Verstappen sonrası dönemde ben eğer bir şekilde hem kaliteli bir şekilde devam ettirip sponsor bulursa Alfa Tauri'den Red Bull'a git bir sonraki başarılı olmasını umduğum pilot olabilir. Şey de diyebilirsin, daha adam bir yarışa çıktı çok yükseldin diye. Evet, bunu kabul ediyorum ama şöyle de bir şey var, adam çok hızlı, ciddi eksileri var ama o ciddi eksileri kapatabilmesi için de önünde belki bir buçuk sezonu var.
Yo, çok güzel özetledin. Ayrıca ben Honda'nın Porsche F1'e gelene kadar, ki gelecek bence 5 sene içinde falan gelecek, gelene kadar yani Red Bull'la beraber gelecek ve onun bence motorunu yapacak sonra, ama o zamana kadar şeyde kalacağını düşünüyorum Red Bull'la, çünkü artık anlamı yok başka bir şey geçmenin onlar için. Ve Tsunoda da gerçekten çok güzel yarıştı. Ocon'u 26. turda bir geçişi var, arkadan geç fren yaparak, bir de son
o Alonso'yu.
Alonso'yu. Aynen.
Hatta onunla ilgili basın toplantısı da yapıldı, soruldu ya ona. Benim babam sıkı bir Fernando hayranıydı. Onunla da konuştuk, bana kızdı diye.
O da hayranmış ve inanamıyorum falan dedi. İnşallah bir daha böyle bir şey olmak zorunda kalmaz falan dedi. Çünkü onun da çok sevdiği bir pilotmuş. Ve ilginç bir şey, Alonso 2001'de ilk yarışına çıktığında
9 sonra, aylık.
Evet, seyircilere soracaktım ama sen bir geek olduğu için tabii ki hemen bildin.
Abi ya şöyle, büyük ihtimalle annesinin memesini emiyor doğru.
Aynen.
Yani memeden kesilmemişti.
Doğru ve son turda da Lance Stroll'u muhteşem bir geçişi var. Hatta geçerken şey nefis olmuş, fazla arkadayım hani böyle bir şey, ya abi ne olacak son tur zaten. Hani
en kötü demiş, kanadı kırarsın, devam
ve,
et.
Aynen ve böyle hakikaten tam yerinde şey yaptı. Belki orada Stroll değil de birazcık daha böyle Raikkonen falan olsa geçemezdi belki de, ama çünkü Stroll...
Raikkonen'i geçerdi. Sebebi şu, Raikkonen artık sallamıyor hiçbir şeyi.
Ya sallamıyor tabii ama çok güzeldi. Yani Tsunoda da...
Ricardo'yu geçemezdi gibi bir iddiada bulunabilirim ama.
Olabilir. Yani Alfa Tauri'de bu sene gayet iyi bence. Geçen seneki gibi ve geçen sene olan bu Mercedes ve Racing Point olayından sonra Helmut Marko da bir açıklama yapmıştı. O zaman biz de Alfa Tauri'yi Red Bull'a çok benzeteceğiz. Yapacak bir şey yok.
Evet, bu arada benzetmişler.
Aynen. Muhtemelen benzettiler. Çünkü legal artık. Yani çünkü şey gösterebilirler. Mesela birisi derse ki ya kardeşim bu benziyor. Onlar da diyecekler
tamam,
ki
o da benziyor.
Evet, o da benziyordu. O zaman bize de ceza verin. Ceza ne? 10 puan falan silme yani. Öyle saçma sapan.
Ver abi yani. 15 puan sil, dert değil. Alırız.
Aynen. Benimle. Aynen öyle. Yani o yüzden şey, muhtemelen araç da sonra da çok böyle pozitif falan bir adam ya, böyle hani yaparız ederiz. Bunu öğrendim ufak, falan işte.
Ufak ama şöyle bir şey, kısa boylu öfke siniri diye, agresifliği diye bir şey vardır ya. Kısa olduğumuz için bir de ufak boylu adam agresifliğinden de ben bir çekiyorum. Böyle bir 3-5 sene içinde herkese sabit. Alonso çıkabilir F'in içinden basın toplantılarında. Herkese laf çarpan.
Ama
şimdi bir İngilizce de daha, bu arada İngilizceyi bile tam bilmiyor fark ettiysen.
Evet.
Daha İngilizceyi bile tam konuşamadığı için biraz o İngilizce öğrensin. Nefis açıklamalar çıkar.
Ama Japon kültüründe biraz daha böyle sade ve sessiz olmak falan var ya, böyle biraz daha ağırbaşlı olmak. Belki onu anlatabilir biraz.
Ben hiç sanmıyorum bu abimizin ağırbaşlı olduğunu ya. Sıralama turundan sonra 13. başlıyor ya, soruyorlar yarışı kaçıncı bitirmeyi bekliyorsun? 5 saniye bekleyip birinci olmayı bekliyorum tabii ki,
evet,
falan
diyor. Abi yani o çok güzel bir mantalite. Herkesin öyle olması lazım zaten bütün yarışçıların.
Kesinlikle.
Ve kendine güvenliği zaten gösteriyor bu. Çok harika bir şey.
Kesinlikle. Zaten bu açıklaması benim Tamburello'nun konu başlıkları arasına girmesini sağladı. Sadece bu açıklamayla bile. Ben bir kapanışa, hatta kapanış galiba. Gelmeden bir tane Alfa Tauri iddiam var. Bu sezon Alfa Tauri bana sorarsan Ferrari'yi ya geçer ya da çok az farklı arkasında kalır. düzenli olarak puan alacaklarını düşünüyorum. Çünkü Gasly ciddi problemler yaşadı kendi sürüş stiliyle ilgili. Gasly o problemleri yaşamasaydı büyük ihtimalle Gasly de yaşa 5. falan bitirecekti.
Hı-hı. Olabilir evet.
Yani Gasly'nin Ferrari'de puan
şunu bence de görmek isterdim. Haklısın.
Ben Gasly Ferrari ile yarışmasını Ferrari'ye karşı yarışması.
Ferrari'ye karşı dediğin gibi.
Ha okey. Ben bir an Ferrari'ye gidiyor sandım ama yok.
Yok.
Ferrari'ye karşı yarışmasını ben de izlemeyi isterdim. O biraz hiç... Şöyle Hamilton Verstappen'i dışarıda bırakıp inanılmaz bir şeydi. Bahreyn yarışında içimde kalan tek şey Gasly'nin üst sıralarda yarışmasını izlemekten çok keyif alırdım. Çünkü hem hücumu çok iyi bir pilot hem savunmayı da yapabiliyor. Bu sezon ben Alfa Tauri'nin şöyle de bir iddiada Alfa Tauri Toro Rosso'da tüm tarihindeki en yüksek puanına bu sezon ulaşır diyorum.
Bence de mantıklı. Zaten Ferrari'nin de iyi olmadığı dönemde en yüksek puana ulaşabilir. Tabii Ferrari artık seneye ondan sonraki seneye falan kendini düzeltirse bu birazcık daha zor olacaktır.
Eşek değilse biraz puan toplarsa.
Umarım yani aynen. Yani bu sene daha olumlu bir görüntü çizdiler bilmiyorum. İnşallah şey olur.
Umarım. Yani umutlanmak istiyorum. Ben Ferrari'ye çok sempati duyan biri olmadığım halde Formula 1'e sempati duyduğum için Ferrari'nin başarılı görmeyi içtenlikle talep ediyorum. Artık istemedi değil bu.
Umarım. Peki sence bu sene Mercedes veya Red Bull'dan başka birisi birinci olur mu hiç?
Olur. Olur. En ciddi bir numara ne derler? Olağan şüphelim benim Lando Norris veya Daniel Ricciardo. Onlardan sekerse de Carlos Sainz. Ama Gasly, yani Alfa Tauri podyuma çıkar ama yarış galibiyetine çıkamaz diyorum. Ya Aston Martin'den falan hiçbir şey beklemiyorum bu arada. Onlar özellikle sezonun ilk 7-8 yarışında Azerbaycan'a kadar puan bakımından bile çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. O araç öyle kolay kolay düzelmez. Hem şaside hem dayanıklıkta arızalar var. Bir motor aerodinamik güncellemesi yaklaşık 5 yarışta falan toparlanıyor. O Aston Martin seven dinleyicilerimiz varsa vallahi bu sene o sene değil gibi duruyor ilk yarıştaki görüntü ve testlerdeki görüntü.
Ve son bir şey söylemek istiyorum kapatmadan önce.
Okay.
Alonso ile onu söyleyeceğiz. Öncesinde bir şey söyleyeyim.
Ha, okay.
Alonso ile ilgili sana göndermiştim Instagram'dan.
Evet. Onu sen söyle, ona ben karışmayacağım.
Qualifying'de ya ben Alonso'yu neyi seviyorum? Bu halini seviyorum işte. Alonso qualifying'de işte şey oluyor. 9 mu 10 mu ne oluyor işte? Ondan sonra
8 mi? 8 olması lazım ya.
Yok yok ya. Ya 9 ya 10.
9 buldum. 9. Evet 9, abi.
Neyse işte diyor ki onun takım mühendisi ya diyor işte önümüzde şey Sainz'le Norris önümüzde bitirdi ya işte diyor. 2 tenths falan hatta 3 tenths önümüzde. Senden ne kadar çıkardı diyor. Ben de maksimumu verdim. Belki 1 tenth çıkardı yani 0.1 saniye ancak çıkardı diyor. Ama don't worry diyor. We will pass them at the start diyor. Ve ya ben tüylerim diken diken yine ya. Ya adam
sonra da adam sandviç ambalajıyla yazık oluyor adam.
Ama şeyi geçiyor mesela. Bunu diyor Carlos Sainz'i startta geçti. Norris'i geçemedi. Evet. Ama ona da çok yaklaştı şimdi. Ben şu an çok hoşuma gidiyor. Ya adam yani önünde bu dediği adam var. Formula 1 yarışçısı yani. Sainz evet. Norris. Ve yani adam biliyor yani bunu geçeceğini geçerim diyor ya. İnanılmaz güzel ve yani tamam ikisini de geçemedi belki. Hani daha güzel olurdu yapsa ama Sainz'i geçti. Abi evet. nasıl bir taşaktır bu ya?
Evet tamamen öyle.
Ya.
Ben bunu iki türlü okurum. Yani bir özgüven bir şey sunabileceğine inandığın zaman özgüvendir. Aksi halde ahmaklıktır bana sorarsan. Evet, Fernando Alonso ne sunacağını bildiği için özgüvendi. Mesela bazı pilotlar vardı eskiden. Onlar ne sunacağını bildiği için değil. Onlar tamamen öyle görünmek için o şeyleri yapardı. Fernando Alonso bu yüzden 40 küsur yaşına gelse de ben burada gördüğüm için inanılmaz mutluyum.
Evet inanılmaz.
Yani ben o kadar büyük bir Alonso sempatizanı olmadığım halde çok severim ayrı. Sempatim o kadar yoktur. Hı hı. Sadece şu açıklama ben onu zaten geçeceğim. Bunu iddia ediyorum ya. Hamilton dışına Verstappen dahil kimse söylemez. Bir tek Hamilton'dan diyoruz.
Düşünür bunu. Söyleyemez bir de Hamilton mesela. Hamilton yani bakar, bunu düşünse Hamilton, söyleyemez bile. Yani.
Hamilton söylemez bence. İhtiyaç olursa söylerdi. Şu an söyleyen zaten genelde geçmesine ihtiyaç olmayan yerden başlıyor. O ayrı bir konu. Lakin Alonso gerçekten izlemek büyük bir kıymetli bir şey. Mesela Kaan Kural hep der ya. Aynen. LeBron James'i ne kadar fırsatımız varsa izlememiz lazım diye.
Kesinlikle.
Fernando Alonso ve Raikkonen'e ben büyük Raikkonen'ciyimdir. Buna rağmen Alonso Raikkonen'e bunu diyemem ama Alonso'yu ne kadar fırsatımız varsa izlememiz lazım. Yani McLaren dönemini unutmak için bile başlı başına yeterli.
Kesinlikle katılıyorum dostum.
Sen son konuda, son söylemek istediğinde de söyle Mazespin'e dair. Mazespin'e dair yani, lazım. Nikita Mazespin
yani inanılmaz saçma sapan bir hata yaptı. Yani lastikler startta soğukken körünün üstünde gaza basmaman lazım. Bunu ben biliyorum evet. Yani.
Bu arada Mick Schumacher
ben komple bir yarışçısı falan değilim. Yani ben bunu biliyorum. Bunu yapıp spin attı ve kaza yaptı. Ama neyse babası ödediği için arabanın parası. Çok problem olmaz yani. Kendisi gidip şey yapıp yapmaya devam edebilir. Lamborghini'sinde
aynen. İnsanları taciz etmeye.
Aynen, neyse. Devam edebilir.
Laf etmeyeyim. Bir şey demeyeceğim. Hakaret edecektim de etmeyeceğim. Burada sevgili Müjdat'a kurguyu da yaptığı için bir ricam olacak. Müjdat'a tam biz Mazepin'i bitirdiğimiz yerde ufak SSCB marşı girmesini rica edeceğim. Kendisi, babası çünkü o kadar zengin. Adam Belaruslu bu arada, Mazepin'in babası. Ama o kadar zengin ki, zengin olduğu için Rus vatandaşlığı alıyor. Ve o sayede şu an Mazepin Rus falan. Bir arkaya SSCB marşıyla burayı çözersek çok sevinirim Müjdat'cığım. Teşekkürler. Ayrıca buraya kesmene gerek yok. Bunu dinleyiciler de duyabilir.
Aynen. Çok keyifli bir yayın oldu dostum ya. Çok özlemişim.
Özledik canım seni ya. Özledik. Hem seni özledim hem Tamburello'yu özledim. Formula 1'i o kadar özlemedim. O çok ayrı bir konu. Onu başka zaman. Seninle yayın harici konuşuruz.
Okay.
Geçen sezon uzun ve yorucu bir yıldı benim açımdan. Teşekkür ediyorum. Cem'cim teşekkür ediyorum sizlere de bizi dinlediyseniz buraya kadar. Dinlemediyseniz de ileri falan sardıysanız belki duymuşsunuzdur. Yapacak bir şey yok. Bu var eldeki malzeme bu. Kusura bakmayın. Ya da bakabilirsiniz. Ben çok dert eden biri değilim. Tamburello bitti, bay bay.
Hoşça kalın.